Levililer 4. bölümdeyiz. 4. bölüm 5. ayete geldik. 4. bölümün konusu günah sunusudur. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına söyle, biri buyruklarımdan birinde yasakladığım bir şeyi yapar, bilmeden günah işlerse, meshedilmiş kahin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü Rab'be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı. Boğayı buluşma çadırının giriş bölümüne Rabbin önüne getirip elini onun başına koymalı ve Rabbin huzurunda onu kesmeli diyor ilk 4 ayette. 5-7. ayetler arasında meshedilmiş kahin boğa kanının birazını buluşma çadırına götürecek diyor. Parmağını kana batırıp en kutsal yerin perdesi önünde Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Sonra çadırda Rabbin huzurunda buhur sunağının boynuzlarına sürecek. Boğanın arta kalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecektir. Kanı 7 kere serpmekle günahkar ile Tanrı arasındaki bağlantının pekiştirilmiş olduğunu onaylıyor ve güvenceye alıyordu. 7 rakamı tamlığı ve bütünlüğü dile getirir. Kanı buhur sunağının boynuzları üzerine sürmekle sunakta simgesel açıdan tapınmayı belirlediği için günahkarın Tanrı önünde tapınabilme ayrıcalığına kavuştuğunu belirtirdi. Tanrı tarafından kabul edilmişiz ve ona tapınma cesaretine sahip olmamız hep İsa Mesih'in kanı sayesindedir. Bu nedenle kan kullanılır. Yuhanna 1. mektubunda ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diye bu aynı vaadi tekrarlar. İbraniler mektubunun yazarı eski antlaşma dönemindeki kurbanlara değinirken bu kurban kanının İsa'ya işaret ettiğini unutmuyordu. Nitekim kutsal yasaya göre hemen her şey kanla temiz kılınır ve kan dökülmeden bağışlanma olmaz. Kanın geri kalanı tunç sunağın dibine dökülürdü. Bu simgesel açıdan günahkar kişinin vicdanını tatmin ediyor, suçluluk kompleksini onun üzerinden kaldırıyordu. Günahın beraberinde getirdiği suçluluk duygusundan kurtulmanın tek yolu zaten budur. Başka hiçbir yolda insanın zihni ve yüreği rahat bulamaz. Kardeşim, senin anlaman gereken bir şey vardır. Mesih senin günahlarını bağışlamışsa seni de bağışlamıştır. Bu iş olup bitti, başka bir şey söylemeye gerek yoktur. Günahlarını senden aldı ve okyanusun en derin yerine gömdü. Doğu batıda ne kadar uzak ise senin günahlarını senden o kadar uzaklaştırdı. Hem de onu öylesine ortadan kaldırdı ki o günahları artık hatırlamıyor bile. Bu günah meselesini artık halletti. İçimizde bizi kemiren suçluluk kompleksini kaldırdı. Acaba beni gerçekten bağışladı mı diye kuşkulanmana gerek yoktur. Dostum, senin tüm günahını senden alıp kaldırdı, yok etti, unuttu. Sen Mesih'e gelip de onu gördüğün zaman onun senin hayatını tatmin eden bir kişi olduğunu anlayacaksın. Günah sunusu olarak adanan boğanın bütün yağını alacak, bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi esenlik adağı olarak sunulan sığırda olduğu gibi ayıracak. Bunları yakılmalık adak sunağı üzerinde yakacak diyor Leviler 4. bölüm 8-10 ayetler arasında. Şimdi esenlik sunusunu günah sunusu izliyor. Günahlar örtüldü, ceza verilmeyecek. Şimdi Tanrı ile paydaşlık yeniden kuruluyor ve hizmet devam edebilir. Hayvanın yağı sunak üzerinde yakılsın diye teslim ediliyor. Bu durumda yağ en iyi kısmı temsil eder. Boğanın arta kalan parçalarını, derisini, etinin tümünü, başını, ayaklarını, işkembesini, bağırsaklarını, gübresini ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yere götürecek. Küllerin üzerinde odun ateşiyle yakacak. Leviler 4, 11-12. ayetler. Törenin bu noktasında diğer törenlerden köklü bir farklılık göreceğiz. Boğanın geri kalan parçaları ordugahın dışına götürülüp orada yakılacaktır. Yine bu resimde günahın ne kadar günahlı olduğu ortaya çıkıyor. Berbat olduğu ortaya çıkıyor. Bu hayvan günah sunusudur ve Mesih'e işaret ediyor ya da onu resimliyor diyebiliriz. Daha doğrusu bu hayvana bakıldığı zaman onda Mesih'i görebiliriz. Günahlarımızı taşıyan, bizim yerimize günah olan Mesih. Bu derin anlamı İbraniler kitabının yazarı kutsal ruhtan aldığı esinle bize şöyle açıklıyor. Bir sunağımız var ki, tapınma çadırına hizmet edenlerin ondan yemeye hakkı yoktur. Başkahin hayvanların kanını günah için sunulan adak olarak kutsal yere taşır ama bunların cesetleri ordugahın dışında yakılır. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında elem çekti. O halde biz de onun uğruna hakarete katlanarak ordugahtan dışarıya çıkıp kendisinin yanına gidelim. Çünkü burada kalıcı olan bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu ayetleri derinden düşünelim. Dindarlık, kutsal olan bir Tanrı'nın talep ettiklerini hiçbir zaman yerine getiremez. Ancak çarmıh üzerinde canını feda eden Mesih ve onun ölümü bize günahlarımızın bağışını sağlayabilir. Bizim doğal yapımız günahlıdır ve cennete girebilecek durumda değiliz. Tanrı yeryüzündeki tüm insanları cehenneme atılmak üzere yargılasa bile göğün tüm melekleri kutsal kutsal diye övgülerini bu kutsal Tanrı'ya yükselteceklerdir. Tanrı'ya şükürler olsun ki o bizi cehennemlik ilan etmedi. O bizi o kadar çok sevdi ki bizim yerimize günah olsun diye İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi. Dostum senin günah sorunun tek bir yolla halledilebilir. Rab İsa Mesih'e dönüp hayatını ona teslim etmekle. Başka bir yoldan bu günah sorununu halletmeye kalkışma çünkü başka bir yol yoktur. O senin ihtiyacını karşılayabilir yeterliktedir. Yüreğinin ve canının en derin ihtiyaçlarını karşılayabilen odur. Günahların bağışını sunabilen tek kişi odur. Rab İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımızın taşıyıcısı olarak ölmesi senin ve benim günah sorunumuzun tek çaresidir. İşte ordugahın dışında yakılan hayvan parçalarının derin anlamı budur. Eğer bütün İsrail topluluğu bilmeden günah işler, Rabbin buyruklarından birinde yasaklanmış olanı yaparsa, durum gözden kaçsa bile suçlu sayılır. İşlediği günah açığa çıkınca topluluk günah sunusu olarak bir boğa sunmalı, onu buluşma çadırının önüne getirmeli. Leviler 4, 13 ve 14. ayetler. Tüm halk için sunulan kurban aynı zamanda kahin için sunulan kurban değerindeydi. Boğa, kurban edilmek için sunulan en değerli hayvandı. Baş kahin, Tanrı'nın önünde tüm topluluğu temsil eden kişiydi. Ondan beklenen sunu, toplumdan beklenen sunu kadar değerli olmalıydı. Sanımca burada başka bir ders daha vardır. Tanrı önünde kişisel sorumluluğumuz olduğu kadar toplum olarak da sorumluluğumuz vardır. Bir ulus toplu olarak günah işlediğinde Tanrı o ulusu yargılar ve ulus içinde bazı bireyler günah işlememiş olsalar bile aynı yargı altına girmiş olurlar. İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim yerle bir edildiği zaman tüm İsrail ulusu köleliğe gitti. Roma İmparatorluğu çöktüğünde içindeki insanların tümü imparatorlukla birlikte çöktü. Dostum sen ve ben ulusumuz içinde sorumluluk taşıyoruz. Biz de bu ulusun bir parçasıyız. Biliyor musunuz? Tanrı aynı zamanda kiliseleri ve toplulukları da yargılar. Bazen yeni doğuşu olan insanların liberal kiliselerde yanlış öğretiler yapan kiliselerde kalıp orada Mesih için tanıklık edeceklerini söylüyorlar. Bu düşünceyi akıllarına kim soktu bilmiyorum. Tanrı sözü böyle bir şeyi bize önermiyor. Tanrı'nın gerçeğine inanmayan, onun tanrılığını kabul etmeyen, sağlıklı öğreti vermeyen bir kilisenin parçası olursan ki aslında bu gibi topluluklara kilise demek bile yanlıştır. O topluluk yargı altına girdiğinde sen de onunla birlikte yargılanacaksın. Tanrı önündeki sorumluluğun kişisel bir sorumluluktur ama kendini bir gruba bağladığın zaman toplu bir sorumluluk içindesin. Vahiy kitabında diri Mesih kiliselere mesajını verirken mesaj hem tüm kiliseye veriliyordu hem de kilise içinde bulunan bireylere. Uyarılar her kişi için ayrı ayrı geçerliydi. Rabbin huzurunda topluluğun ileri gelenleri ellerini boğanın başına koyacak ve boğa Rabbin huzurunda kesilecek diyor Leviler 4. bölüm 15. ayette. Topluluğun ileri gelenleri topluluğu temsil edenlerdi. Buna benzer biçimde vahiy kitabında da sözü edilen ihtiyarlar İleri gelenler kiliseyi temsil ediyordu. Yağla kuşanmış kahin, boğanın kanını buluşma çadırına götürecek. Parmağını kana batırıp Rabbin huzurunda perdenin önünde 7 kez serpecek. Sonra çadırda Rabbin huzurunda bulunan sunağın boynuzlarına sürecek. Boğanın arta kalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakılmalık adak sunağının dibine dökecek. Boğanın bütün yağını alıp sunağın üzerinde yakacak. Günah sunusu olarak sunulan boğaya yaptığının aynısını yapacak. Böylece kahin halkın günahlarını bağışlatacak ve halk bağışlanacak. İlk boğayı yaktığı gibi bunu da ordugahın dışına çıkarıp yakacak. Topluluğun günah sunusudur bu. Leviler 4, 16, 21. Öncekinde olduğu gibi bu günah sunusunun kanı da Rabbin önünde 7 kez serpilecekti. Dökülmesi değil, serpilmesi gerekiyordu. Çünkü Mesih'in kanının temizleyiciliği serpme ile simgeleniyordu. Serpme işlemi 7 kere yapılacaktı. 7 tamlığın sayısıdır. Çünkü Tanrı da dünyayı 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi. Bu Mesih'in sağladığı mükemmelliği, kusursuzluğu ve imanlıların canlarının temizlenişinin tamamlandığını simgeler. Kanın, sununun boynuzlarına sürülmesi Yeremye 17:1 ile benzeşmektedir. Yahuda'nın günahı sununun boynuzlarına sürülecekti. Günahlarından uzaklaşmadıkları takdirde bu kan suçu uzaklaştırmayacak, tersine sürekli hatırlatacaktı. Vahiy 9:13'teki altın sunağın 4 boynuzundan duyulan ses, kutsalların dualarına verilen yanıtı gösterir ve bu da sadece günah sunusunun kanı sayesinde kabul edilmektedir. Sunu sunulduktan sonra kurtulmalık ödenmiş ve günahlar da bağışlanmış olmaktadır. Bağış sözü kurtulmalığa bağlıdır. Burada söz edilen bağış, halkın günahından dolayı ulusa gelecek olan yargıya yöneliktir. Önderlerden biri günah işler, bilmeden Tanrısı Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa suçlu sayılır. İşlediği günah kendisine açıklanırsa sunu olarak kusursuz bir teke getirmeli diyor Leviler 4. bölüm 22-23. Ayetlerde. Belki fark etmeye başladınız. Tüm bu çeşitli gruptaki insanlar günahlı olduklarından dolayı Tanrı'ya sunu getirmeliydiler. Her durumdan onlara düşen sorumluluk farklı oluyordu. Ancak ortak bir noktaları var. Hepsi de günahkardı. Burada tapınak görevlilerinden değil de normal bir önderden söz edilir. Önderler çok kez yapmadıkları bazı işlerden dolayı eleştirilebilirler ve genelde dedikoduya hedef olabilirler. Ama burada gerçekten bir suç konu oluyor. Lider gerçekten kesin olarak bir suç işlemiş olacaktır. O zaman onun suçu kendisine açıklanacaktır ve suç için Rabbe bir sunu getirecektir. Unutmayalım ki liderin sorumlu bir konumu vardır. Onun getirdiği sunu kahinin ve tüm cemaatin getirdiği sunudan daha az değerliydi ama bireyin getirdiği sunudan daha değerliydi. Bu ayetlerden de bir ders çıkarabiliriz. Önderler, liderler, devlet başkanları hep Tanrı tarafından atanırlar ve onları sorumlu tutacak olan Tanrı'dır. Ne yazık ki bugün politika adamları, devlet adamları aldıkları kararlarda Tanrı'yı hoşnut etmeyi hiç düşünmüyorlar. Politikacıların konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Dünyanın neresinde ve hangi partiye ait oldukları fark etmez. Şimdiye kadar hiçbirinin Tanrı'ya karşı bir sorumluluk taşıdığını, itiraf ettiğini duymadım. Her zaman insanları hoşnut edip oy toplamak amacındalar. Bağlı oldukları ilden söz ederler ama asıl bağlı kalmaları gereken kişi Tanrı'dır. Sorumlulukları ilkin Tanrı'ya karşıdır. Suç işleyen lider sunu olarak kusursuz bir teke getirmeliydi. Bu sunu buğa kadar değerli değildi. Önderin uygulanmakta olan sunu sunma töreni diğer törenlere benzer. Kahin ve halk için yapılan sunu da aynı törene göre yapılmıştı. Önderin günahı herhangi bir bireyin günahı gibi kişiseldir ama önder olduğu için daha değerli bir sunuyu gerektirir. Bu durumda sunu olarak getirdiği hayvanın değeri onun konumunun önemi oranında olacaktı. Elini tekenin başına koymalı ve yakılmalık adakların kesildiği yerde Rabbin huzurunda onu kesmeli. Bu bir günah sunusudur. Kahin günah sunusunun kanına parmağını batırıp yakılmalık adak sunağının boynuzlarına sürecek. Arta kalan kanı yakılmalık adak sunağının dibine dökecek diyor Leviler 4, 24, 25. ayetlerde. Bu ayetlerde sıradan insanın, senin benim gibi sıradan vatandaşın günahına yer verildi. İşlenen günah bilinmeden işleniyor ama Tanrı'nın bir buyruğuna karşı işlenen bir günahtır. Yasak olduğu kesin olarak belirtilen bir şey yapıldığından dolayı bu sunu gerekmişti. Bu durumda bir önder olduğu için dedikoduya dayanarak bu kişiye yaklaşılamazdı. Kesinlikle suç işlediği saptanmadan onun bu sunuyu sunmasına gerek yoktu. Bu yine suçun oluşturduğu suçluluk duygusunu kaldırıp vicdanı yatıştırmak için kullanılan bir yöntemdi. Bizim durumumuzda üzerimizden günahın yarattığı suçluluk duygusunu kaldırabilen tek kişi vardır. O da İsa Mesih'tir. 21. yüzyılın psikolojik yöntemleri suçluluk duygusuyla başa çıkamıyor. Bir kişinin vicdanı ateşten demir ile dağlanmış olabilir ve suç neyse hayatın bir alanından başka bir alanına aktarılabilir. Ama nedense suçluluk duygusu derinlerde bir yerde kalıyor ve insanı terk etmek istemiyor. Ancak kişi günahlarının bağışlanması için İsa Mesih'e döndüğü zaman bu suçluluk duygusu da üzerinden alınır. Tekenin bütün yağını esenlik adağının yağı gibi sunak üzerinde yakacak. Kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer halktan biri Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse suçlu sayılır diyor Leviler 4. bölüm 26-27. Ayetlerde. Bu ayet genel insandan, resmi olmayan vatandaştan söz ediyor. Bu sunu bilmeden işlenen ama Tanrı'nın herhangi bir buyruğuna karşı gelen bir suç içindir. Yasak diye geçen bir durum içindir. Suçun sadece kulaktan duyma bir şey olmaması, tersine suçun kanıtlanmış olması gerekir. Modern insandan ezici suç kompleksini kaldıracak güçlü olan sadece Mesih'in ölümüdür. Psikolojik yöntemler insanı ezen suç kompleksini ortadan kaldıramadı. Bir insanın vicdanı kızgın demirle yakılsa, suç bir yerden başka bir yere oynatılsa da insan yüreğinin derinliklerinde şaşılacak suç kompleksi durmaktadır. O suçun, suç kompleksinin kaldırılıp bağışlanabilmesi için tek çözüm olan Mesih İsa'ya getirilmesi gerekir. İşlediği günah kendisine açıklanırsa günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli diyor Leviler 4:28'de. Bir kişi günahının bilincine daha sonra varırsa o günah artık bilgisizlik günahı olarak görülemez. Yine aynı sunu gereklidir. Şimdi Mesih imanlısına bakalım. Bir Mesih imanlısı böyle bir duruma düştüğü zaman ne yapmalı? Bir günahkar kişi olarak Rab İsa'ya geldi ve onda günahlarına bağış buldu. Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul etti. Bundan sonra günaha düştüğünde ne yapmalıdır? Günahını Rab'be ikrar edip onun kanıyla bağışlanmalıdır. Bunu 1 Yuhanna 1.9'da okuyoruz. Eğer günahlarımızı açıklarsak Rab bizi bağışlayacaktır diyor. Teke şimdiye kadar söz edilen sunuların en değersiziydi. Yine de bir sunu gerekiyordu. Unutmayalım ki bu sunuların hepsi de İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Tören yine değişmiyor. Her sınıf sunu için aynı tören uygulanıyor. 32. ayete göre dişi kuzu da kabul edilirdi. Dişi kuzunun sunuluşundaki tören yine öbürleri gibidir. Burada dikkate alınması gereken ifade, kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak ifadesidir. Burada kişinin günahlarının bağışlandığını görüyoruz. Hem de günahların bağışlanmasına ilişkin %100 garanti verilmektedir. Yani Mesih İsa'ya iman eden bir kimsenin günahları tümden bağışlanıyor ve o kimseye sonsuz bir kurtuluş güvencesi verilir. Rab İsa çarmıhta öldüğü zaman bizler için bunu sağladı. Yani günahlarımızın bağışını. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz. Böyle okuyoruz Efesoslar 1. bölüm 7. ayette. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına de ki, günah sunusu yasası şudur. Günah sunusu yakmalık sununun kesildiği yerde Rabbin huzurunda kesilecek. çok kutsaldır. Bunu Leviller 6. bölüm 24-25. ayette okuyoruz. Yine görüyoruz ki yakılmalık sunu nerede sunuluyorduysa günah sunusu da aynı yerde sunuluyordu. Bunların her ikisi de Mesih'e işaret eder. Günah sunusu kutsaldı. Yine Leviller 6-26-27'de şöyle okuyoruz. Hayvanı sunan kahin onu kutsal bir yerde buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecek. Sununun etine her dokunan kutsal sayılacak. Kanı birisinin elbisesine sıçrarsa giysi kutsal bir yerde yıkanmalı. Elini günah sunusunun başına koymalı ve yakmalık adakların kesildiği yerde onu kesmeli. Kahin sununun kanına parmağını batırıp yakmalık adak sunağının boynuzlarına sürecek. Kahin Rabbe ateşte yapılan sunuların üzerinde hepsini sunakta yakacak. Kahin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Leviller 4:29-35 ayetlerin bir kısmını okudum. Burada normal birinin günah sunusuna değiniyor. Önder yalnız teke sunabilirken normal halktan biri için dişi kuzu da olabilirdi. Sunuyla ilgili durumların tamamında anlaşmış oluyorlardı. Eğer biri günah işlerse, peygamber onların önderleri gibi Rabbin yolunu ve Tanrı'nın yargısını bilemeyeceklerini düşünüyor. Dolayısıyla bilmeden günah işlerse günah sunusu getirmeleri gerekir. Bilmeden işlenen günahlar için bile günah sunusunun gerektiğine dikkat edin. Mesih'in günahlarımız için öldüğünü bilerek yakarmalıyız. Farkında olmadığımız gizli günahlardan temizlenmek için Davut ki kendisi önderdi, Davut ile birlikte dua etmeliyiz. Bilmeden işlenen günahlar kurtulmalığı gerektiriyordu. En üstte olanlar yasağın ötesinde olmadığına göre en altta olan da tanrısal yargının dışında değildi. Suçlu olanların hiçbiri gözden kaçmıyordu. Günah sunusu kabul edilecekti. Zengin ve yoksul, köylü ve kral Mesih'te aynı konumdaydı. Bu günah sunularından şunları öğrenebiliriz. Günahtan nefret etmeli ve tetikte olmalıyız. Çok sayıda masum hayvanın kurtulmalık olarak kurban edilmesi kötü bir şeydir. Yüce ve gerçek günah sunusu Mesih'tir ve kanı tüm günahları siler. Keçi ve sığırların kanı günahları temizleyemezdi. Birisi günah işlerse Yahudi olsun olmasın çözüm Mesih'tir. Mesih, baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar derken bu tür bilmeden işlenen günahlara gönderme yapıyordu. Evet, günah sunusu kutsaldı. Hatırlayacaksınız, İsa Mesih çarmıhta değerli canını teslim etmeden önce Mezmur 22'deki sözleri yükseltti. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, iniltilerime kulak vermekten uzak duruyorsun ey Tanrım? Gündüz sesleniyorum, yanıt yok. Gece sesleniyorum, rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Mesih, çarmıh üzerinde bizim için günah oldu. Ama yine de kutsallığından hiç yitirmedi. Tanrı ondan uzaklaştı. Ona bakamaz oldu ama yine de Tanrı o anda İsa Mesih'teydi ve insanları kendisiyle barıştırıyordu. Bunu ben şahsen anlayamam. Bu gerçekten büyük bir sırdır. O kutsaldı ve hala kutsaldır ama kutsallığını yitirmeden tüm günahlarımız onun üzerine yükletildi. Çarmıh üzerinde neler hissettiğini, nasıl acı çektiğini hiçbir zaman anlayamayacağız. Çünkü o kutsaldır ve biz kutsal değiliz. Tümüyle kutsal bir kişiyi anlayamayız. Acı çekmenin, elemin ne olduğunu biz asla anlayamayız. İçinde etin haşlandığı çömlek kırılmalı. Ancak tunç bir kapta haşlanmışsa kap iyice ovulup suyla durulanmalı. Kahinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Çok kutsaldır. Ama kutsal yerde günah bağışlatmak için kanı buluşma çadırına getirilen günah sunusunun eti yenmeyecek, yakılacaktır. Bu sözleri Leviller 6. bölüm 28-30 ayetler arasında okuyoruz. Dostum, kaplar konusunda bile Rabbin yasası çok titiz bir şekilde uygulamayı gerektirir. Bakın, sunu günah içindi. Günah kutsallığın tam tersidir. Burada Rab son bir kez daha hatırlatıyor. Kötü kişi kendi yolunu, fesatçı kendi düşüncelerini bıraksın ve Rab'be dönsün. Ve ona merhamet eder. ve Tanrımıza dönsün çünkü bol bol bağışlar. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, Rab diyor. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse yollarım sizin yollarınızdan, düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir. Bizi günahtan kurtardığı gerçeğini sürekli hatırlamalıyız. Evet, bizi günah işlemek için değil, günahtan kurtardı. Bunu dikkate almamız gereklidir ve önemlidir. Pavlos şöyle yazdı: o halde ne diyelim? Tanrı'nın kayrası çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız?